Ayrım 50.
Birincisi, bu tür kültür görevleri için çok az olarak kullanılır ve ayrıca kapsamlı bir biçimde mücadele etmek istese bile, yasamada belirleyici sözü söyleyen büyük özel mülkiyetçiler onu engeller. Oysa özel mülkiyete şiddetle müdahaleler olmaksızın bu alanda hiçbir şey elde edilemez. Fakat devletin varlığı özel mülkiyetin kutsallığının ilanı üzerinde yükselir. Büyük mülk sahipleri onun en önemli dayanaklarıdır ve böylece devlet anılan yönde hareket etme gücünden yoksundur. Toprağı en üst verimliliğe getirmek için muazzam ve kapsamlı toprak ıslahı, orman kurma ve tarla açma, sulama ve bataklık kurutma, toprak karıştırma, sınır değişimi, dikim vesaire gerçekleştirilmelidir. Toprak kültürü için son derece önemli bir mesele, bilimsel prensiplerle yönetilmesi gereken kapsamlı, sistemli kurulmuş bir ırmak ve kanal ağıdır. Su yolları üzerinde daha ucuz taşımacılık, bugünkü toplum için çok önemli, gerçi yeni toplum açısından pek önemli değildir. Buna karşılık su yolları rahat ve en az güç ve materyal masrafıyla kullanılabilecek transport olanağı olarak dikkate değerdir. Ama ırmak ve kanal sistemi en önemli rolü kapsamlı bir kurutma ve sulama sistemi için gübre ve toprak ıslahı materyallerinin getirilmesi ve hasatın gönderilmesi vesaire için kullanım açısından oynar. Suyu kıt ülkelerin suyu bol olanlardan çok daha fazla soğuk kış ve sıcak yaz ızdırabı çektikleri deneyimle saptanmıştır. Bu nedenle örneğin sahil ülkeleri esaslı sert hava koşullarıyla istisnai olarak karşılaşır. Bu tür sert hava koşulları ne bitkiler için ne de insanlar için avantajlı ve hoştur. Orman kültürüyle ilgili önlemlerle bağıntılı geniş bir kanal sistemi burada kuşkusuz olumlu etkide bulunacaktır. Su toplayıcı ve saklayıcı olarak büyük havuzların kurulmasıyla bağıntılı böyle bir kanal sistemi, ılık hava veya şiddetli yağmurlar ırmakları ve büyük nehirleri doldurup taşırdığında çok yararlı olacaktır. Aynı tesisler dağ ırmakları ve dereleri içinde gereklidir. Korkunç etkileriyle seller bundan sonra mümkün olmayacaktır. Güçlü buharlaşmasıyla geniş su yüzeyleri olasılıkla düzenli yağmur oluşumunu da teşvik edecektir. Bu tür tesisler ayrıca gerektiği anda arazilerin kapsamlı sulaması için pompa ve elevatör kurulmasına olanak sağlar. Şimdiye dek neredeyse verimsiz olan geniş araziler yapay sulama tesisleriyle verimli bölgelere dönüştürülebilir. Şimdi koyunların yetersiz gıda bulabildiği ve en iyi durumda hastalıklı kara çamların zayıf dallarını göğe yükselttiği yerlerde bereketli ürünler yetişebilir ve kalabalık bir nüfus yeterli gıdayı ve tadı bulabilirdi. Kutsal Alman İmparatorluğu'nun Sitroschantbüchse sınır eyaletinin geniş kum arazilerini bir verimlilik cennetine dönüştürmek yalnızca harcanacak emek gücü sorunudur. 1894 ilkbaharında Berlin'deki Alman tarım sergisinde bir konferansçı da bunu vurguladı. Gerekli kanal yapımını, sulama tesislerini, ıslahatları, toprak karışımlarını vesaire sınır eyaletinin toprak sahipleri gerçekleştiremez ve böylece imparatorluk başkentinin kapılarının hemen önünde gelecek kuşaklara anlaşılmaz görünecek bir kültür durumunda olan geniş arazi parçaları bulunur. Öte yandan kanalizasyon aracılığıyla Almanya'nın kuzeyinde ve güneyinde olduğu gibi geniş bataklık alanları, turbalık ve çamur arazi kurutulabilir ve kültüre kazandırılabilir. Irmaklar balık yetiştirme için de kullanılabilir ve verimli bir beslenme kaynağı sağlarlar. Ayrıca ırmakları olmayan belediyeler için en güzel yüzme tesislerini kurmak için fırsat oluştururlar. Sulamanın hangi ölçüde etkili olduğuna ilişkin birkaç örnek. Wiesenfels yakınlarında iyi sulanmış 7, 1 bölü 2 hektar çayır, 480 zentner, ikinci ürün verdi. Onun yanındaki aynı toprak yapısına sahip 5 hektarlık sulanmamış çayır, yalnızca 32 zentner. Yani birincisi ikincisiyle orantılandığında 10 kat fazla ürün vermişti. Saksonya'da Riesa'da 65 esker sulanmış çayır net gelirin 5850 marktan 11100 marka yükselmesini sağladı. Buchenberger'e göre Lippe'nin sağ kıyısındaki kıraç arazinin verimsiz kumlu toprağı sulandıktan sonra toplam 124 bin marklık masrafla eskiden neredeyse hiç gelir getirmeyen bir alanda yıllık tam 400 bin marklık brüt kazanç sağlanmıştı. Aşağı Avusturya'da 1 milyon krone masrafla yapılan toprak ıslahı gelir değerinin 6 milyon krone artması sonucunu verdi. Pahalı tesis masrafları karlı oldu. Fakat Almanya'da sınır eyaletleri dışında toprağı önemli ölçüde kumdan oluşan çok nemli bir yaz geçirildiğinde şöyle böyle iyi bir ürün veren geniş bölgeler vardır. Bu bölgeler kanallarla örüldüğünde ve sulandığında ve toprak yapıları ıslah edildiğinde kısa sürede 5-10 kat fazla randıman verecektir. İspanya'da iyi sulanmış topraktan sulanmamışa kıyasla 37 kat fazla ürün alındığı örnekler mevcuttur. Öyleyse su verin, yeni gıda yığınları topraktan fışkıracaktır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde, çeşitli bölgelerde göllerin, ırmakların ve nehirlerin yol açtığı büyük sellerin bir iki kez ve daha sık olmadığı hemen hiçbir yıl geçmez. En verimli toprakları dalgaların gücü alıp götürür. Kalanlar kum, taş ve molozla kaplanır ve uzun yıllar ya da sürekli verimsiz kılınır. Gelişimleri onlarca yılı gerektiren meyve ağacı plantajları kökünden sökülür. Evler, köprüler, caddeler, bentler su altında kalır. Demir yolları mahvolur. İnsan yaşamı kurban edilir. Hayvanlar yok olur, toprak ıslahı yıkılır ve devletler yok edilir. Sık sık sel tehlikesiyle karşı karşıya olan geniş arazi dilimleri sürekli zarar görmemek için ya hiç ekilmez ya da çok az ekilirler. Özellikle dağlarda, özellikle mülk sahipleri tarafından yapılan büyük orman kıyımı selleri artırır. Ormanların kâra yönelik mantıksızca yok edilişi, Prusya ve Pommern eyaletlerinde, Kärnten ve Steiermark, İtalya, Fransa, İspanya, Rusya vesaire de toprağın verimliliğinin düşmesinin suçlusu sayılıyor. Dağlarda orman tahribatının sonuçları sıkça gelen sellerdir. Ren, Oder ve Vechsel selleri temel olarak İsviçre'deki ya da Galicia ve Polonya'daki orman tahribatlarına bağlanıyor. İtalya'daki özellikle Po Nehri'nin sık selleri de aynı nedene bağlıdır. Aynı nedenlerle Madeira Adası, İspanya'nın büyük bölümü, Rusya'nın en verimli bölgeleri, Ön Asya'da bir zamanlar bereketli ve verimli olan topraklar, verimliliklerinin büyük bölümünü yitirdiler. Fakat nihayet burjuva toplumda da bu alanda her şeyin oluruna bırakılarak bir şey yapılamayacağı ve akıllıca önlemlerin büyük ölçekte uygulanmasıyla kültürü yıkıcı güçlerin kültürü teşvik edici güce dönüştürülebileceği kavrandı. Böylece suyu muazzam miktarlarda toplayan ve onun gücünü sanayinin ve tarımın elektrifikasyonu için kullanan büyük barajların yapımına adım atıldı. Özellikle Baviera eyaleti, demir yollarının ve her türlü sanayi tesislerinin elektrifikasyonu için güç kazanma amacıyla dağ akarsuları ve göllerinin baraj çalışmalarını büyük ölçekte ele alıyor. Eski tarımsal Baviera böylece yavaş yavaş modern bir sanayi ülkesine dönüştürülecektir. 3. Toprağın işlenmesinin yeniden biçimlendirilmesi. Bu büyük görevlerin bir el hareketiyle çözülemeyeceği doğaldır. Ama yeni bir toplum onun tek görevi kültür görevlerini çözmek ve bunda hiçbir engele izin vermemek olduğu için tüm güçlerini kullanarak bunu ele alacaktır. Yeni toplum süreç içerisinde mevcut toplumun yalnızca düşündüğünde bile başı döndüğü için aklına bile getiremeyeceği eserler yaratacak ve görevler çözecektir. Toprağın işlenmesi anlatılan ve benzeri önlemlerle önemli ölçüde daha uygun şekillenecektir. Toprağın veriminin artırılması için daha önce ele alınan noktalara yenileri eklenir. Bugün birçok mil kare toprakta neredeyse yalnızca yoksullarımızın, sıkıntı ve sefalet içinde yaşayan nüfusun tükettiği büyük miktarlarda içki yapımı için patates ekilir. İçki onların elde edebileceği tek uyarıcı, kaygı gidericidir. Yeni bir toplumun uygar insanı için içki, tüketimi yok olacaktır. sağlıklı gıda maddeleri üretimi için toprak ve iş gücü serbest kalacaktır. Şeker pancarı ekimi ve ihracat için şeker üretimine de daha önce dikkat çekilmişti. 400 bin hektardan fazla en iyi buğday toprağı bizde her yıl İngiltere, İsviçre, Birleşik Devletler'e şeker sağlamak için şeker pancarı ekimine ayrılır. İklimin avantaj sağladığı şeker kamışı eken ülkelerin yenik düştüğü bir rekabettir bu. Sürekli ordumuz parçalanmış üretim, parçalanmış ulaşım, parçalanmış ziraat vesaire. Milyonlarca at gerektirir ve buna uygun olarak beslenme için toprak yüzeylerine ve genç atların yetiştirilmesine ihtiyaç duyulur. Gelecekte tümüyle değiştirilmiş sosyal ve politik koşullar buna ayrılmış toprak yüzeylerini büyük ölçüde serbest kılar. Yani yine büyük yüzeyler ve çok sayıda iş gücü başka kültür gereksinimleri için kazanılmıştır. Yenilerde birçok kilometre karelik büyük toprak yüzeyleri tarımın elinden alınıyor ve kimi yerleşim yerleri yerle bir ediliyor. Çünkü yeni uzak menzilli ateşli silahlar ve değişen savaş biçimi üzerinde tüm kol orduların manevra yapabileceği atış ve talim alanlarını gerekli kılıyor. Gelecekte bu da son bulacaktır. Toprak, orman ve sulardan nasıl yararlanıldığı çoktandır kapsamlı bir literatürün tartışma konusudur. Hiçbir alan değinilmeden kalmamıştır. Ormancılık, sulama ve kurutma, tahıl, baklagiller ve yumru köklü bitki kültürü, sebze ekimi, meyve, üzüm cinsi, çiçek ve süs bitkisi kültürü, hayvan beslenmesi için bitki ekimi, çayır kültürü, rasyonel davar, balık, kümes hayvanları ve arı yetiştirme, gübre, atık maddelerin tarımda ve sanayide değerlendirilmesi ve kullanımı, toprağın kimyasal incelenmesi ve şu ya da bu kültür için değerlendirilmesi ve hazırlanması, tohumun yapısı, ekin değiştirme, makineler ve adetler, her türden idari yapılanmanın amaca uygun tesisi, hava koşulları vesaire, her şey bilimsel tartışma ve inceleme alanına sokulmuştur. Çeşitli alanlardan biri ya da diğeri için iyileştirme ve mükemmelleştirme sonucu doğuran yeni keşiflerin ve deneyimlerin yapılmadığı neredeyse tek bir gün geçmiyor. Toprağın işlenmesi, Dyer ve J.V. Leibig'den bu yana bir bilim, hem de maddi üretim faaliyeti alanında çok az görünen bir kapsam ve öneme ulaşan birinci ve en önemli bilimlerden biri olmuştur. Fakat her türden ilerlemenin bu korkunç boyutunu tarımımızın gerçek durumuyla karşılaştırdığımızda, şimdiye dek özel mülk sahiplerinin çok azının ilerlemeleri bir ölçüde kullanılabilecek durumda olduğu saptanmalıdır. Ve hepsi genelin çıkarını gözetmeksizin kendi özel çıkarlarını göz önünde bulundururlar. Çiftçilerimizin büyük bölümü, herhalde %99'u denebilir, bilimin ve teknik ilerlemelerin onlara sunduğu bütün bu avantajları ve gelişmeleri kullanabilecek durumda değildir. Olanaklardan ya da bilgilerden ya da ikisinden birden yoksundurlar. Yeni toplum burada en mükemmel sonuçlara ulaşmak için yalnızca örgütlemesi gereken teorik ve pratik olarak iyi hazırlanmış bir alan bulur. 4. Büyük işletme ve küçük işletme, elektrokültürün gelişimi. Bizzat sosyalist çevrelerde bile küçük işletmenin yöneticisinin ve onun yakınlarının kişisel çalışkanlığı sonucu büyük işletme ile rekabet edilebileceği düşüncesi hala savunulurken, uzman çevreler çoktan farklı görüştedir. Köylü kendisinin ve yakınlarının aşırı çabalarıyla istediği kadar çok üretsin, konumu uygar insan açısından acınasıdır. Aşırı gayret ve mahrumiyetler sonucu onun yapabileceğinin en fazlasından fazlasını modern teknik ve tarım bilimi yapar. Ama her şeyden önce yalnızca tekniğin ve bilimin kullanımı köylüyü de tam bir uygar insan yapacak durumdadır. Oysa bugün o mülkünün ve alacaklısının kölesidir. Tarımda büyük işletmenin tüm avantajlarının rasyonel kullanımında sunduğu avantajlar uçsuz bucaksızdır. Öncelikle parçalanmış mülkün gerektirdiği sayısız taşıt ve yaya yolu ve tarla sınırları ortadan kalktığından, bu kullanılacak alanın önemli ölçüde artması anlamına gelir. Sınırın ortadan kalkmasıyla ayrıca çok miktarda israf edilen zaman tasarruf edilecektir. Büyük işletmede çalışan 50 kişi kullandıkları daha rasyonel iş araçları bir yana, küçük işletmede çalışan 50 kişiden çok daha fazla randıman verirler. İş güçlerinin en amaca uygun biçimde kombinasyonu ve yönetimini yalnızca büyük işletme sağlar. Buna her türlü makine ve geliştirilmiş donanımların uygulanması ve kullanımı, ürünlerin endüstriyel kullanımı, davar ve kümes hayvanlarının daha rasyonel yetiştirilmesi vesairenin sağladığı büyük avantajlar eklenir. Özellikle elektrikli işletmenin kullanımı, tarımda diğer tüm işleme yöntemlerini gölgede bırakan avantajlar sunar. PMEC, makineli çalışmanın yürürlüğe konmasıyla 5000 beygir gücünden fazla bir tasarruf ve yaklaşık 40.000 marklık bir sefere özgü bir masrafla ürünün 12.000 marktan fazla ya da hektar başına 48 mark ucuzlamasının sağlandığını saptıyor. Burada derin ekimin yürürlüğe konması ve daha hatasız ekim ve makinelerin etkisiyle daha fazla ürün göz önüne alınmamıştır. Tahılda fazla ürün derin ekimde %20-40 olarak veriliyor. Patates, şeker pancarı gibi tekrar tekrar çapalanması gereken ürünlerin ise çoğunlukla %50 arttığı söyleniyor. Ama ortalama yalnızca %20 fazla ürün alınsa bu söz konusu çiftlikte hektar başına 55,45 marklık fazla ürün eder. Bu da daha önce söz edilen tasarrufla beraber hektar başına 103,45 mark tutmaktadır. Toprağın hektar fiyatı 800 mark olarak ele alınırsa bu %13, 2/1'lik bir ekstra kazançtır. Yani söz konusu olan şey onun yardımıyla işletmenin kendini geçindirebileceği gerekli elektrikli santralleri yaratmaktır. Bundan sonra yalnızca kullanılabilecek tüm makineler işletilmekle kalmaz, ısıtma ve aydınlatma da kazanılabilir. Elektrik tesisatının yardımıyla evler ve caddeler dışında ahırlar, samanlıklar, kilerler, ambarlar ve fabrika binaları elektrik ışığıyla donatılabilir ve gerektiğinde gece ürün kaldırılabilir. MEC elektriğin genelde hizmete sokulması ile tarımsal işletme için şimdiye kadarki iş hayvanlarının 1.741.300 tane, 3'te 2'sinin tasarruf edilebileceğini hesaplıyor. Bu da yıllık 1.002.989.000 mark net kar sonucunu verir. Buradan elektrik gücü için masraflar düşüldüğünde geriye yıllık tam 741.794.000 mark tasarruf kalıyor. Elektrikli işletmenin tarıma gittikçe daha fazla salt teknik endüstriyel bir süreç karakterini veriyor. Elektriğin tarımsal işletmede çok çeşitli kullanımından bir tablo şu sonucu gösteriyor. Elektromotor şunları işletebilir. 1. Ham ürünü artıran makineler. A. Ekim için, tohumluk tahıl için tahıl temizleme makineleri. Triyor elektrikli pulluk. Gelişimi tamamlanmıştır. B. Hasat için otomatik bağlayıcılı orak makinesi. Üzerinde çalışılmaktadır. Patates toplama makineleri artık aşılamaz bir mükemmelliktedir. Sulama tesisleri. 2. Masrafları azaltan makineler. A. Samanlıklarda kaldırma mekanizmaları, boşaltma mekanizmaları, yeraltı tahıl ambarlarına ya da samanlıklara tahıl ve samanın iletilmesi için elevatörler. Çuval asansörleri, sulu ahır gübresi pompası. B. Taşıma araçları, tahılın taşınması için transport olukları ve bantları ve kompresörler. Ağır yüklerin taşınması için dekovil hattı, makara ve bucurgat. C. Değerlendirmek için saman presi, değirmen, satış için yem kırma makinesi. 3. Tarım sanayi makineleri. A. Damıtma makineleri ve nişasta, kola üretimi için makineler. Her türlü amaç için su pompaları. B. Mandıra, süt soğutucusu, santrifüj, tereyağı yayığı, yoğurucu, presler vesaire. C. Bıçkı, devvar testere ve hazar testere. D. Araba yapıcılığı için makineler, şerit testereler, matkaplar, torna tezgahları, çarklı makineler. 4. Hayvan yetiştirme için yem hazırlama makineleri, yem kıyma makineleri, pancar kesici, kırma un değirmenleri, patates, yulaf vesaire ezicisi, su pompaları. Araştırmalara göre şimdilik zamanın ve işletme araçlarının ekonomik kullanımı altında, elektromotor tarafından bu biçimde ortalama olarak tüm çiftlik işlerinin %15'i yerine getirilebilir. Harman dövme ve göndermeye hazır etme için 1000 kilogram tahılda gereken el işi miktarı şöyledir. 1. Tüm işler elle yapıldığında iş saati 104. 2. Dolaplı ve temizleme makineli küçük bir batoz kullanıldığında iş saati 41,4. 3. 20 beygir gücüne sahip elektrikli batoz kullanıldığında iş saati 26,4. 4. Uzaktan yerleştiricisi, tınaz ve kısa saman kompresörü, saman presi ve 60 beygir gücü motoru olan elevatöre sahip elektrikli büyük batoz kullanıldığında 10,5. Tarımsal işletmelerde elektropulluğun genel kullanımının önünde artık hiçbir engel yoktur. Elektrikli transport hatları gibi elektrikle çalışan pulluk makineleri artık yüksek bir mükemmellik derecesine ulaşmıştır. Ağır ve pahalı buharlı pulluk yalnızca en büyük alanda çalışır ve derin pulluk olarak rasyoneldir. Daha çok yalnızca patates, pancar gibi çapa ürünlerinin daha yüksek hasata ulaşmasına hizmet eder. Buna karşılık elektropulluk derin ve yüzey toplama için aynı biçimde elverişlidir. Ve orta düzeyde çiftlikleri de fethetme yeteneğine sahiptir. Çiftin bile zorlukla karşılaştığı dik yokuşların işlenmesini mümkün kılar. At, öküz ve buharlı pullukla kıyaslandığında bir elektropulluğun kullanımının çift sürme masraflarını veren aşağıdaki tablonun gösterdiği gibi yüksek derecede iş tasarrufu edici etkisi vardır. Atlar. Orta derinlikte çift sürmek için Morgan başına yaklaşık masraf 4. 2,50 6. 3. 8. 4,20 11. 7,70 14. 13,30 Öküzler. Orta derinlikte çift sürme için Morgan başına yaklaşık masraf 4. 3,65 6. 4,65 8 5,80 11 7,90 14 10,20 Buharlı saban kirası. Orta derinlikte çift sürme için Morgan başına yaklaşık masraf 4 6 6 6,70 8 7,60 11 9,15 14 10,70'den Buharlı saban kirası 4 7,50 6 8,40 8 9,35 11 11